Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehlibeytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Şehrivar 1402, Hicri Kameri 1 Rebiül Evvel 1445 ve miladi takvimle 17 Eylül 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından Sayın Abdurrahman Şad ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Dinleyicilerle Baş Başa, Resul-i Ekrem'in Hicreti Özel Programı ve Siyonist Rejim Ordusuna Terör Mangaları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün açıklamalarına tepki gösterdi. İran'daki bilgi temelli şirketler 400 bin yüksek kaliteli iş fırsatı oluşturduğu belirtildi. İran, Libya'ya 40 tonluk insani yardım gönderdi. İran'ın batısında terör örgütü imha edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO üyeliği konusu açıklamada bulundu. Ve Tunus, Avrupa Parlamentosu heyetinin topraklarına girmesini engelledi. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün, İran İslam Cumhuriyeti'nin ajansın birçok deneyimli müfettişinin atanmasını iptal etme eylemiyle ilgili açıklamasına tepki olarak, İran'ın son eylemi, İran ile ajans arasındaki kapsamlı koruma anlaşmasının 9. maddesinde öngörülen egemenlik haklarına dayanmaktadır ifadelerini kullandı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin ajansın birçok deneyimli müfettişinin atanmasını iptal etme eylemiyle ilgili açıklamasına yanıt olarak şunları söyledi. Ne yazık ki İran İslam Cumhuriyeti'nin ajans ile olumlu, yapıcı ve sürekli etkileşimine rağmen 3 Avrupa ülkesi ve Amerika yönetim kurulunun alanını kendi siyasi amaçları doğrultusunda kötüye kullanmıştır. İran İslam Cumhuriyeti daha önce ajansın atmosferini siyasallaştırma girişimleri de dahil olmak üzere bu gibi siyasi suistimallerin sonuçları konusunda uyarıda bulunmuştu diyen sözcü Kenani şunları da ekledi. İran'ın son eylemi, İran ile ajans arasındaki kapsamlı güvenlik anlaşmasının 9. maddesinde öngörülen egemenlik haklarına dayanmaktadır ve İran İslam Cumhuriyeti, batılı ülkelerden aralarında İran'ın da bulunduğu uluslararası örgütleri kötüye kullanma politikasından kaçınmalarını beklemektedir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tarafsızlığını vurgulayan İslam Cumhuriyeti, yapılan anlaşmalar çerçevesinde olumlu işbirliğini sürdürecektir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü terörle mücadele ettiğini iddia eden Belçika hükümeti, kendi topraklarındaki münafık terör örgütünün liderine nasıl tribün verdiği sorusunu gündeme getirdi. Nasır Kenani, münafıklar terör örgütünün liderinin bu grubun toplantısında konuşma yapmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e yaptığı geziye tepki olarak X sosyal ağında İngilizce bir mesajda şunları yazdı. Avrupa Parlamentosu gibi kurumların da kabul ettiği münafıklar terör örgütünün İran halkına karşı işlediği cinayetler, suikastler ve bunların aldatıcı doğası göz önüne alındığında terörle mücadele ettiğini iddia eden Belçika hükümeti kendi topraklarında bu örgütün liderine nasıl tribün verebilir? Münafıklar terör örgütünün liderinin Belçika'daki varlığı Şubat 2023'te Avrupa Birliği'nin bu grubu korkutma, işkence ve cinayetle suçlayan bir karar yayınlanmasıyla ve münafıkların Avrupa Birliği'ndeki Avrupalı temsilcilere yönelik yanıltıcı davranışlarını eleştirdiği bir dönemde gündeme geliyor. İran Bilim, Teknoloji ve Bilgi Ekonomisinden sorumlu İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı, İran'daki inovasyon ekosisteminin son 20 yılda büyüdüğünü ve geliştiğini belirterek, bu dönemde bilgi temelli kurumların yardımıyla 400 bin yüksek kaliteli iş yaratıldığı açıklamasında bulundu. Küba'da düzenlenen 77 grubu zirvesinde Ruhullah Dehkani Firuzabadi şunları söyledi. Son 20 yılda İran, bilgi temelli şirketlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi, bilgiye dayalı üretim, bilgiye dayalı işletmeleri destekleyecek yasaların çıkarılması ve bilgiye dayalı üretimin dönüştürülmesi yoluyla yenilik ekosistemlerinin oluşturulmasını aktif olarak destekledi. Dehkani Firuzabadi şunları ekledi. İran'daki bilgi temelli şirketler, çoğu üniversite mezunları tarafından yönetilen 400 bin yüksek kaliteli iş fırsatı oluşturdu. İran Cumhurbaşkanı Bilim, Teknoloji ve Bilgi Temelli Ekonomiden sorumlu yardımcısı ayrıca dijital ekonomi konusuna dikkat çekerek şunları ekledi. Dijital ekonomi, istihdam yaratıp yeniliğe zemin sağlamakla ülkeleri geliştirme yeteneğine sahiptir. 2021 yılında dijital ekonomi, küresel gayri safi yurt içi hasılanın 20 trilyon dolara denk gelen yaklaşık %17'sini oluşturuyor. İran'ın Bağdat Büyükelçisi iki ülke arasındaki demiryolu bağlantısının turistik amaçlı olduğu ve İran ile Irak arasında ziyaretçilerin taşınması için yapıldığını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şelemçe-Basra demiryolunun idari işletimi 2 Eylül Cumartesi günü İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir ve Irak Başbakanı Muhammed Şah el-Sudani'nin sınırın sıfır noktasında katıldığı bir törenle başladı. İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık bir röportajda İran ve Irak yetkililerinin demiryolu bağlantı projesini hayata geçirme konusunda ciddi bir iradeye sahip olduklarını vurguladı. Irak resmi haber ajansına röportaj veren Ali Sadık, İran'ın üçüncüsü Bağdat Uluslararası Fuarı'nda düzenlenecek olan yıllık uluslararası sergi ve Health Expo Irak konferansına katılmasından da bahsederek İran İslam Cumhuriyeti büyük bilimsel ve tıbbi ilerleme kaydetti ve bu sergide 17 büyük İranlı ilaç ve tıbbi malzeme şirketi yer alıyor. İran'ın Irak Büyükelçisi ayrıca enerji konusuyla ilgili şunları kaydetti. İki ülke arasındaki işbirliğinde gaz konusu halen ön planda olup, İran, Irak'a gaz sağlamaya devam etmekte ve elektrik ihracatının yanı sıra Irak'a günde 40 milyon metreküp gaz ihraç etmektedir. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı, Libya'daki sel mağdurlarına yardım amacıyla 40 ton insani yardım malzemesini gönderdiğini duyurdu. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pir Hüseyin Kulivend, Kızılay'ın Libya'daki sel mağdurlarına yardım amacıyla çadır, battaniye, halı, hijyen malzemesi ve gıda paketlerinden oluşan 40 tonluk insani kargosu gönderildi açıklamasında bulundu. Yardımların ulaştırılması ve dağıtılması için İran'dan insani yardım sevkiyatının yanı sıra Kızılay'a bağlı 3 yardım ekibi de Libya'ya gönderildi diyen İran Kızılay Cemiyeti Başkanı, afetzedelere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin insani ve dini bir görev olduğuna değinerek şunları vurguladı. İran Kızılay'ı Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Toplulukları Hareketi'nin bir üyesi olarak tıpkı diğer milli toplulukların İran'daki olaylara yardım ettiği gibi dünya çapındaki afetlerden etkilenen mağdurlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Pazartesi günü Libya'nın doğu şehirleri binlerce insan hayatını kaybetmesine veya yerinden edilmesine sebep olan korkunç sel ve Daniel fırtınasına tanık oldu. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Doğu Asya ve Pasifik Ofisi Genel Müdürü, bu yılın son birkaç ayında Çin'e 386 milyon dolarlık İran malı ihraç edildiğini duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre KVD'leri, İran ile Çin arasındaki son ticaret durumuna ilişkin Çin pazarının çok yüksek kapasitelere sahip olduğunu, çeşitlendirilmiş bir ihracat sepetine sahip olduğunu ve özel sektörün bu pazara girmesinin daha iyi olduğunu ifade etti. Delleri şunları söyledi. Özel şirketlerin Çin pazarında yer alması ve İran'ın ihraç ürünleri sepetinin geniş ve çeşitli olması nedeniyle artması gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda İran ve Çin ilişkilerini politik, ekonomik, güvenlik savunma ve jeopolitik stratejik olmak üzere üç geniş düzeyde genişletti ve 25 yıllık stratejik belgenin imzalanması bu sürecin tamamlanması yönünde önemli bir adım oldu. Başta Asya kıtasında ekonomik büyümenin artması ve İran gibi ülkelerin doğuya yönelme politikası olmak üzere uluslararası gelişmelerde önümüzdeki 10 yıllarda bu kıtanın yatırımlarının en önemli odağı olacağını gösteriyor. İran'ın batısında yer alan Kürdistan ilindeki Beytül Mukaddes Muhafızları Komutanı bu ilde terör çetelerine mensup 12 kişinin tutuklandığını duyurdu. Tuğgeneral Amanullah Goştasbi, Taslim Haber Ajansı'na verdiği demecinde, Kürdistan'daki terör örgütleriyle bağlantılı unsurların tutuklandığını işaretle şunları söyledi. Cumartesi sabahı Merivan'da inkılap karşıtı bir ekipten iki kişinin kimliği belirlenerek tutuklandı. Kürdistan ilinin merkezi Sanandaj'de de Kürdistan vilayetinin istihbarat teşkilatına bağlı güvenlik güçlerinin istihbarat tedbirleriyle terör gruplarına mensup 7 kişi tespit edilerek tutuklandı. Kürdistan ilinin Beytül Mukaddes Muhafızları Komutanı ayrıca Divandere'de inkılap karşıtı 3 kişinin tutuklandığını belirterek bu ilde güvenlik güçlerinin istihbari çalışmalarıyla devrim karşıtı gruplardan 12 kişinin tutuklandığını söyledi. İran milli takımının 3 güreşçisi Dünya Şampiyonası serbest güreş müsabakalarında finale yükseldi. 2023 Dünya Şampiyonası serbest güreş karşılaşmaları Paris Olimpiyat elemelerinin ilk etabı olarak 16-19 Eylül tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak. Bu mücadeleler dün Belgrad'daki Stark Arena spor salonunda 61, 70, 86 ve 125 kilogram sikletlerde başladı. Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde 70 kiloda İran'dan Emir Muhammed Yazdani, 86 kiloda Hasan Yazdani ve 125 kiloda Amir Hüseyin Zare yarı finalde rakipleriyle karşılaşarak 3'ü de finalist oldu. Tahran'dan sabah haberimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika'ya yapacağı ziyaretinin öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Stern haberine göre İsveç'in NATO üyelik sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda özellikle Batı 2'de 1, İsveç'te İsveç diyor. Biz de diyoruz ki bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra bizim kalkıp da yolda yürürken evet ya da hayır dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım ifadelerini kullandı. Terörle mücadele yasasının uygulanmaya koyulmasıyla Türkiye'nin kararlı duruşunun altını çizen Erdoğan, bize yasa hazırladılar diyorlar. Yasa hazırlamak yetmez, yasayı uygulamak gerekir. İsveç ister anayasa, ister yasa değişikliği yaparsa yapsın, kalkıp da teröristleri İsveç polisi koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa bu ne demektir sözlerini kullandı. Türkiye'nin temel dinamiği olan nüfus gücü ciddi hasar alıyor. Rakamlar, boşanma oranlarının artmasının yanı sıra doğurganlık hızı ve çocuk sayısının azaldığını, ilk evlenme ve ilk doğum yaşının vahim seviyeye geldiğini gösteriyor. Haber 7'nin aktardığına göre geçmişten bu yana güçlü nüfus ve dinamik aile yapısıyla adından söz ettiren Türkiye son yıllarda ciddi dejenerasyon yaşıyor. Ülkenin en büyük kuvveti olarak gösterilen nüfus gücü ciddi ölçüde yara alıyor. Türkiye'de doğum hızı korkunç derecede azalırken aile yapısına ilişkin bütün veriler büyük tehlikeye ışık tutuyor. Kaba doğum hızı, çocukların nüfusa oranı, ilk evlenme yaşı, ilk doğum yaşı, sezaryen doğum ve boşanma istatistiklerinde son yıllarda ürpertici değişiklikler yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre doğurganlık hızı 1980 yılında 4,56, 1990 yılında 3,12 iken 2022 yılında 1,62'ye düştü. ülke nüfusunun sayıca aynı kalmak üzere yenisiyle değiştirilmesini sağlayan nüfus doğurganlık düzeyi 2,10 olarak gösterilirken, Türkiye'nin bu oranın altında kaldığı dikkat çekiyor. Türkiye'de doğurganlık hızı nüfus yenileme düzeyinin altına ilk kez 2017 yılında düşmüştü. İzmir'de orman yangına müdahale eden helikopter Tahtalı Barajı'na düştü. Bakan Yumaklı, 4 mürettebattan birinin kurtarıldığını, 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangına müdahale eden helikopter Tahtalı Barajı'na düştü. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 4 mürettebattan birinin kurtarıldığını, 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. İzmir'in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüzün tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23.53'te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldı, Tahtalı Barajı'na düştüğü tespit edilmiştir. Ve Tunus, Avrupa Komisyonu ile Tunus arasında imzalanan göç anlaşmasına ilişkin Avrupalı temsilcilerin eleştirilerinin ardından Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyetin Tunus'a girmesini engelledi. Üçü Fransız olan 5 temsilciden oluşan bu heyetin mevcut siyasi durumu daha iyi anlamak için önceki gün Tunus'a gitmesi planlandı. Bu Avrupa Birliği ile Tunus'un Temmuz ortasında göçmen akışını azaltmayı amaçlayan bir anlaşma imzalamasının ardından geldi. Avrupa Parlamentosu'nun haberine göre, Associated Press'in haberine göre Avrupa Parlamentosu heyetine yazılan bir mektupta Tunuslu yetkililer, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi'ndeki bu temsilcilere ulusal topraklara girmelerine izin verilmeyeceğini bildirmekle yetindi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonlar bahanesiyle uygulanan batı yaptırımlarından kurtulmasına yardım ettiğine dair haberlerin yayınlanması son günlerde Ankara'nın sert tepkisiyle karşılaştı. Türkiye'deki hükümete yakın bir kaynak Rusya'nın batı yaptırımlarından kurtulmaya yardım ettiği yönündeki haberleri yayınlarken Ankara'nın Ukrayna'daki savaşın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi müzakerelerinde özel bir rol oynadığını söyledi. Daha önce Wall Street Journal gazetesi de Amerika'nın Moskova'nın bu yaptırımlardan kurtulmasına yardım ettiği için Türkiye'ye karşı sert cezai önlemler alabileceğini bildirmişti. Bugün sohbetimizde bu haberden yola çıkarak Ukrayna kriziyle ilgili bu ülkeye uygulanan yaptırımları ve affedersiniz düzeltiyorum Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve bu yönde diğer aktör ülkelerin konumuna ve pozisyonuna bakmak istiyoruz, özellikle Türkiye'nin. Siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şat hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için efendim. Şimdi Batı tarafından Moskova'ya uygulanan yaptırımlar bildiğiniz gibi devam ediyor gündemde. Bunların da biraz daha şiddetli bir şekilde devam ettiği söyleniyor haberlerde. Bu arada Moskova'ya yardım eden ülkelerin başında Türkiye'nin geldiği söylenmektedir. Bu habere ve iddiaya siz ne kadar katlıyorsunuz? Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle Ukrayna krizi baş gösterdikten sonra nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
Türkiye gerçekten bu meseleye daha tarafsız ve realist olarak meseleyi ele aldı ve her iki tarafa da mesafeli davrandı ve Türkiye bundan yani uluslararası bazda daha kazançlı çıktı. Maddi bakımda da daha kazançlı çıktı. Evet, mesafeli davranması gerçekten hem Türkiye için hem bu savaşta arada bir söz söyleme hakkı bulunması bakımından da çok isabetli bir tavır takındı ve bu birçok siyasi analistler tarafından takdir edilen bir durum olarak görülmüştür. Ve Batılıların Türkiye'yi suçlamaları ve Amerika gazetesinin suçlamaları vesaire, İGOHA Türkiye üzerinden bazı malzemeler, yasak olan malzemeler Rusya'ya gidiyor şeklindeki suçlamalar, belki altında böyle Türkiye üzerine gidenler vardır. Fakat Batı'nın bir sürü böyle yasak olan malzemeleri biliniyor ki üçüncü ülkede kurdukları firma üzerinden gittiğini biliniyor. Mesela Dubai'de diyorlar binin üzerinde firma bu işin içerisinde angaje olmuş. Oradan Dubai'ye gidiyor. Dubai'den tekrar eksporta oraya gidiyor. Mesela Afrika'dan bazı ülkelere gönderiliyor malzemeler. Oradan reeksportla Rusya'ya gidiyor. Yani onlar da deliyorlar bir şekilde. Fakat yani kendilerini biz oraya göndermiyoruz. Öbür ülkelere göndeririz ve kim gönder, Rusya onlar gönderir, bizi ilgilendirmiyor gibi, ama işin altında onlar da var. Yani bu işin maalesef kirli tarafı ve öyle istekleri ülkeye suçu atıyorlar. Bakın Türkiye bence burada iyi bir rol oynadı ve tarafsız kalması da Rusya için ve bölge için de daha iyi.
Tahran Radyosu.
Şimdi Türkiye'nin böyle mesafeli davranması her iki tarafla ilgili Türkiye'ye hangi çıkarlar sağladı? Yani Türkiye'ye olan getiriler neler oldu? İster hem politika açısından olsun veya ekonomik açıdan, bunları nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Türkiye mevcut eksportların, Rusya'ya giden eksportları etkisine nazaran özellikle tekstil bölümü daha da arttı. Çünkü Batı'dan aldıkları bazı bölümler Türkiye üzerine kaydı. Hem bir de makine bakımından da Batı'dan aldıkları bazı makinelerin Türkiye'de üretimi söz konusu. Oradan Türkiye kazandı. Ve bir de Ukrayna'ya bu İHA ve SİHA'ları vermekle kazanı tabiatıyla o veriyor. Alttan Rusya'ya silah malzemeleri verdiği konusunda bir şey bilinmiyor. Fakat muhtemelen değişik firma üzerine batıdan böyle reeksportla yapılabilir. Fakat sadece tekstil ve makine değil, gıda maddeleri bakımından da yapılabilir.
Şimdi Amerika'nın Ukrayna ilgili izlediği siyasetleri siz batılı ülkelerde ne kadar uygulandığını görüyorsunuz? Yani batı ne kadar benimsiyor bu siyasetleri, politikaları ve bunun getirileri batılılar için neler olmuştu efendim?
Amerika buradan Rusya'yı bize getirme, konu zayıflatma amacıyla bu işleri yapıyor, doğrudur. Fakat Batı da buna angaje olmuş. İster istemez NATO ülkeleri çoğu Amerika'dan yana Rusya, Türkiye hariç tavır koydu. Ve en fazla bundan etkilenen Almanya oldu. Almanya onların mültecilerini, milyonları aşan mültecilerini aldı. Onları evredi vesaire. Bu negatif bakımdan etkilendi Almanya. Yani Almanya en fazla etkilenen ülkelerden olmuş. Yani 1 milyonu aşan mülteci var. Onların meskenleridir, yiyecekleri, içecekleri vesaire. Burada büyük bir etkileşim. Bir de onlara dil kursu açması, değişik meslekli kurslar açması. Yani milyarları bulan bir proje. Fakat silah endüstrisi de full time çalışıyor. Oradan da milyarları kazanıyor. Ve Amerika hakeza. Romanya hariç hemen çoğu ülkeler bundan kazanç elde etti. Yani satıyorlar malzemelerini. Bir bakıma yani evet yardım diye para gidiyor ama ileride bunlar borç olarak gelecek.
Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Abdurrahman Hocam.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya'dan siyasi analist Sayın Abdurrahman Şahat Hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde Ukrayna kriziyle ilgili gelişmeler gözden geçirmeye çalıştık. Son günlerde Türkiye ile ilgili bir haber yayınlandı. Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonlar bahanesiyle uygulanan Batı yaptırımlarından kurtulmasına yardım ettiğine dair haberler gündeme yansıdı ve Ankara'da buna sert tepki gösterdi. Buradan hareketle hem Türkiye'nin Ukrayna kriziyle ilgili izlediği siyasetleri hem de Batı'nın ve Amerika'nın bu ülkeye uyguladığı, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili kısa olarak gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 Şehri var 1402 Hicri Kameri, 1 Rebiyul Evvel 1445 ve miladi 17 Eylül 2023 Pazar. ...1445 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Rebiyul Evvel tarihinde Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tarih hicreti başladı. İslam peygamberinin bisletinden 13 yıl geçti bir sırada, o hazret Mekke müşriklerinin yoğun baskıları ve zorbalıkları yüzünden Medine'ye hicret etti. Peygamber Efendimiz bir grup müşrikin geceleyin ve toplu olarak Peygamber Efendimiz'i öldürmeye kalkıştıkları bir sırada Mekke'yi terk ettiler. Ancak İmam Ali Aleyhisselam fedakarlık yaparak o geceyi İslam peygamberinin yatağında yattı. Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicreti İslam'ın gelişmesinde o kadar etkiliydi ki Müslümanların tarihinin başlangıcı oldu. Hicret sırasında Medine halkı Peygamber Efendimiz'i ve muhacirleri büyük bir coşku ile karşıladı. Kısa bir süre önce bu hicret hareketi sayesinde İslam'ın büyük bir siyasi ve askeri teşkilata kavuşarak güçlü bir hükümet haline gelerek büyük bir İslam medeniyetinin oluşumunun başlangıcı oldu. İslam peygamberinin hicretini tarihin başlangıcı haline getiren ve bu tarihin kabile liderleri, ara başkanları ve ünlü şahsiyetleri yazdı, mektupları kaydeden ilk kişiydi. ...1380 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Rebiülevvel 65'te İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin katillerinden intikam almak için Tevvabin kıyamı başladı. Kufe halkı daha önce İmam Hüseyin'e Yezid'in zalim hükümetine karşı kıyam liderliğini üstlenmesi için kendi şehirlerine davet etmişlerdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam onların davetini kabul etti ve Kufe'ye doğru hareket etti. Ancak Kerbela yolunda Yezid ordusu ile eşitsiz bir savaşta şehit düştü. Tevvabin verdikleri sözü tutmayıp İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı yalnız bıraktığı için son derece pişman olan, bu günahtan ve hatalarından dolayı tövbe eden ve Süleyman bin Sorat önderliğinde kahramanca mücadele eden Kufa halkından bir gruptu ve düşmanın ordusundan birçoğu olayda şehit oldu. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 26 Şehrivar 1359'da Irak'ın Debrik diktatörü Cezayir Anlaşması olarak bilinen 1975 tarihli anlaşmayı tek taraflı olarak iptal etti. Saddam bu girişimiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırının zeminini hazırladı. Muhammed Reza Şah'ın devrilmesi ve İran'da İslam İnkılabı'nın zaferi ulaşması ile birlikte bölgedeki batı odaklı güvenlik denklemleri değişti. İran İslam İnkılabı'nın zaferi bölge ülkeleriyle bölgede nüfuz sahibi olan büyük güçler arasındaki ilişkilerde derin bir etki bıraktı. Bu nedenle Amerika ve onun Avrupalı ve bölgesel müttefikleri İslam İnkılabı'nın zaferinin başlangıcından bu yana İran İslam Cumhuriyeti'ne yeni doğmakta olan sistemin yıkılmasını zeminini hazırladı. ...9 yıl önce bugün Hicri Şems'i 26 Şehrivar 1393'te İranlı çağdaş roman yazarı Ahmet Bikdiri vefat etti. Yayınlanan kitaplarından bazıları şunlardır. 1374'te Evin Dışında Bir Gece, 1381'de Yok Oldum, 1385'te Küçük Bir Gölge, 1386'da Anayı Bagesib Balina Sesi ve Saklanma Zamanı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar, eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarına yer vereceğiz. Hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim.
Mehmet Kılıç isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana toplumda engellilere bakış açısı zaman zaman kişilere göre, zaman zaman siyasi aksiyonlar durumuna göre, zaman zaman da coğrafi bölgelere göre değişkenlik göstermiştir. Toplumun eğitim düzeyi geliştikçe toplumu oluşturan bütün katmanların kendilerine has hak, menfaat ve özgürlük gibi alanlarda söz ve karar sahibi olma beklentilerine girmişlerdir. Kadınlar, kadın hakları diyerek istediklerini zamanla elde ettiler. Gençlik ve çocuk hakları ise hemen herkes tarafından savunulmakta ve gündemde tutulmaktadır. Engellilere sıra gelince ne yazık ki kağıt üzerinde yazılan sözleşmeler, sözde uçup giden vaatler, çocuk aldatmacası haline gelen davranışlar altı boş hayal satmaktan öteye gitmemiştir. Şimdi ise yeter artık, daha ne kadar yok sayılacağız. Her seçim döneminde dikkatle ve heyecanla partilerin aday listelerini arıyor, tarıyoruz. Acaba hangi parti engellileri dikkate aldı da listenin hangi sırasında engelli bir vatandaşa yer verdi? Ne yazık ki bu konuda bugüne kadar umduğumuzu bulamadık.
Evet, maalesef üzülerek belirtmek gerekiyor ki ben şahsen kendim de bugüne kadar böyle bir şeye rastlamış değilim. Engellilerin hakkı sadece otobüslerde falan bir görebiliyoruz, gözümüze ara sıra takılıyor. Sandalyelerde mesela oturma hakkı veriliyor falan, öncelik onlara. Gönül ister ki bu bütün yani devlet yetkililerinin yine daha çok görev düşüyor. Engellilere çok daha dikkat edilmesi
gerçekten
lazım.
Gerçekten arkadaşımız güzel, yani iyi bir konuya, önemli bir konuya değinmiş.
Evet, mektubuna şu şekilde devam etmiş ayrıca dinleyicimiz. İsterseniz dinleyelim, ben okuyayım gerisini. Nüfusun %12.29'un engelli vatandaşların oluşturduğunu artık bilmeyen yok. Bu da takriben 10 milyon engelli demektir. Bunun sadece anne ve babasını, ebeveynlerini de hesaba katarsanız bu durumdan muzdarip olan 30 milyon kişi var demektir. Bu nüfus yoğunluğuna bakarak engellilerden çeşitli sesler yükseliyor bugünlerde. Acaba parti mi kursak, eylem mi yapsak ya da başka yöntemlere mi başvursak diyerek kazan kaynarken siyasi erkin de bu konudan haberdar olması gerekmez mi? Evet, gerçekten bence de dikkate alınması gereken bir konu. Engellerin türlü türlü şu anda hiç bizlerin bilmediği, tahmin bile edemediğimiz türlü türlü sorunları var. Bunları da halletmek, çözmek elbette ki herkesten daha çok yetkililerin yapabileceği şeylerdir.
Bazen bir bakarsınız ki bazı engelliler çok yeteneklidir.
Evet.
Ama eğer onlara dikkat edilmezse bu yetenekler de heba oluyor yani.
Tabii ki yani bunların muhtelif dallarda sorunları dinlenmeli, halledilmeli, muhtelif yerlerde bu arkadaşlardan, vatandaşlardan faydalanılmalı ve ciddi yani bir şekilde bu sorunların çözülmesi lazım yani. Gerçekten insan üzülerek yani bu ne demek 30
tabii,
milyon
tabii bu...
30 milyon kişi yani şaka değil, yüksek bir rakam bunlara diyor hesaplarsak 30 milyon engelli, 30 milyon insan bir sürü yani tahmin edilmeyecek kadar çok sorunlarla karşı karşıyadır mutlaka. İster maddi olsun,
bunlar
ister manevi olsun.
Çok fazla da yetenek ve beceri vardır.
Çok vardır. Bunları keşfetmek,
çok
yardım etmek
yani.
Evet, inşallah ki yetkililer bir an evvel bu konuya da inşallah yönelir diyoruz. Dinleyicimize teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz. Evet, sıradaki mektuplarımıza geçelim isterseniz. Buyurun.
Aslı Özkan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Kapitalizmin bu denli sevimli ve kabul görüyor olması ne anlama geliyor? Sistem koyucuların, yönetenlerin ve yönetilenlerin durumuna bakıldığında içler acısı bir durumla baş başayız. Saf bir düşüncenin zaman içinde Müslümanlar tarafında heba oluşu, bununla övünülüyor olunması ve buna sahip çıkılması asıl paradoks ve açmaz. Kapitalizm olanca vahşeti ve zulmü ile ayakta. Müslümanlar ise bu çarkın başında bu işin güdücüsü. Asıl olanı kimi şeylerle örtmek nasıl bir sonuca ulaştırır? Bir şeye karşı olma, onu zamanla peyderpey günün koşullarında gidermek, hafifletmek ve etkisizleştirmek asıl görev olmalıyken tam tersi bir durum yaşanmakta.
Evet, dinleyicimizin mektubu bayağı uzun. İsterseniz ben devam edeyim. Buyurun. Evet, şu şekilde devam etmiş mektubuna dinleyicimiz. Görünen o ki günümüz Müslümanlarının sistemle, kapitalizmin vahşetiyle, zulmüyle, hakkaniyetsizliğiyle bir derdi yok gibi. Hatta çok dertsiz ve sahiplenici. Elbette ki halk katmanları için bir şey denilemez. Onların durumu ortada. Zaten onlar ne yönetilenlerdir ne fikir verenlerdir. Saf bir durumdadırlar. Kendilerine önerilen ve benimsetilen biraz da yanıltıcı bir yönlendirmeyle bir yola koyulurlar. Yolun sağlıklı olup olmadığını bilmezler. Sadece bir teslimiyet içinde olurlar. Çünkü onların bu duruma gelmelerinin asıl sorumluları bilen ama bilmez görünen, sessiz kalarak umursamayan kapitalizmin ve çarkın sisteminden, kırıntılarından pay kapanlar olarak görünebilir. Bu sessizlik ve sahiplenmeyiş başka nasıl izah edilebilir? İslam medeniyetinin varlığı ve onun geleceği, İnsanın elinde. Medeniyetlerin krizi olmaz, insanlığın krizi olur. İnsanlık bunalımdaysa, medeniyet için yeni bir yol, üslup, tarz ve çabayla çıkış yakalar. Yoksa yabancılıklara teslim olur. Ki krizi oluşturan insanlık, çıkışı yapacak olan da yine insanlık. İnsanlığın öncüleri. Evet, maalesef bu da yine günümüz sorunlarından bir tanesi diyelim.
Tabii.
Ki yine kapitalizm, onların zulmü, vahşeti almış başını gidiyor. Yine de burada insanlara bence uyanık olmak düşüyor. Biraz dikkat daha edeyim, dikkatli, bilinçli değil mi?
Tabii evet. Her yani bu program adı altında her birçok kez mektuplarda kapitalizmle, kapitalizm konusuyla karşılaşmışız gerçekten.
Onların zulümleri, baskıları maalesef bitmek tükenmek bilmiyor. Bize de insanlara yani tüm insanlara uyanık olmak, bilinçli olmak düşüyor. Yani çok bu konuda bilinçli olmak
evet,
lazım.
Doğru.
Dinleyicimize teşekkür ediyor. Selam ve dualar gönderiyoruz kendisine. Evet, sırada başka bir mektup var. İsterseniz siz buyurun.
Merve Erol isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer veriyor. Dünyanın neresinde bir karmaşa, çatışma, savaş söz konusu ise olay incelendiğinde işin içinde çoğunlukla Amerika'nın bulunduğu görülüyor. Öncelikli olarak yeryüzünde ağırlık koymaya başladığı zamandan itibaren içinde bulunduğu tüm uluslararası oluşumlarda dünya düzenini Amerika merkez alarak oluşturmuşlar. Bir bakıma dünya Amerika Birleşik Devletleri ve yandaşlarının kontrolüne girmiş bulunuyor. Bu gelişmelerin başrolünde de Amerika bulunduğu için küresel fitneci olarak nitelendirdim. Dikkat edilirse Birleşmiş Milletler'in yapısı, NATO'nun kuruluşundan bu yana devam eden yapısı hep belli ülke ve ülkelerin çıkarlarını koruma üzerine bina edilmiş durumda. Uluslararası örgütler hep bu mantık üzerine bina edilirken dünyada sürekli olarak bu fitnecilerin hak, hukuk, demokrasi ve insan haklarını dillerinden düşürme işlerinin sağlıklı bir izahı olamaz.
Evet, isterseniz ben devam edeyim. Mektup biraz uzun.
Buyurun.
Dinleyicimiz şu şekilde devam ediyor mektubuna. 60 yıldır Türkiye'yi kapıda bekletiyor. Bir türlü aralarını almıyor. Oluşları üzerinde durulduğunda Avrupa Birliği'nin bir Haçlı ittifakı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu arada NATO'da belirleyici konumda olan Amerika'nın Soğuk Savaş yıllarında her an Amerika ile Rusya arasında 3. Dünya Savaşı çıktı çıkacak diye beklenen zamanlar olmasına rağmen Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kısa zamanda Varşova Paktı içinde bulunan ülkelere NATO anında kucak açtı. Ve dünün Varşova Paktı ülkeleri birdenbire NATO'nun has üyeleri haline geldiler. Bölgemizde yıllardan beri devam eden çatışmalar, işgallerin hepsinin ya arkasında ya da içinde Amerika ve müttefiklerinin bulunduğu da bir gerçek. Bu arada bölge ülkelerinde oluşturulmuş terör örgütleri ve bir takım ulusal örgütler sürekli çatışmalar halinde. Bu durum ise ister istemez bölge ülkelerini bir başka güçlü ülkeyle ittifak kurmaya itiyor. Evet, dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz. Maalesef güçlü ülkeler denildiğinde Amerika aklımıza geliyor, her şeyin en baştan güçlü bir ülke. Ve bakıyoruz ki dünyada bütün her ne kadar savaş görüyorsak, baskı görüyorsak, yaptırım görüyorsak arkasında ya Amerika çıkıyor maalesef ya da İsrail ve de veyahut da onların müttefikleri. Güç maalesef
yani
işte böyle.
Hep kötüye kullanılıyor.
Bunlar da bu güç kötü yönde kullanılıyor tabii ki. Yoksa
tabii.
Güçlü olmak kötü bir şey değil ki.
Tabii. Güçlü olmak
güzel
bir
şeydir
de. Ama güzelce kullanıldığı
hangi yönde?
Takdirde.
Evet. Dinleyicimize teşekkür ediyor. Selamlar yolluyoruz ve sırada başka bir galiba telefon bağlantımız olacak. Evet, hep birlikte dinleyelim.
Ben Edirne'den arıyorum. Sizin programlarınızı zaman zaman dinliyorum. Özellikle sosyal içerikli programlarınızı gerçekten insanları karşı karşıya bulunduğu konulara ele aldığı için benim çok ilgimi çekiyor. Yayın saatlerinizi Türkiye saatleriyle biraz erken sanılıyor. Bunda bir değişiklik yaparsınız memnun olurum. Kolay gelsin, hoşça kalın.
Dinleyicimize görüşlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, galiba süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer mektuplara yer veremiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta diğer mektuplara, arkadaşlarımızın görüşlerine vakit buldukça yer vermeye gayret göstereceğiz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.arab.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için çift 098-21-22-16-27-53 numaralı telefon ya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/67-67 Tahran İran adresini kullanabilir.
Ayrıca Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda İsmail Aksu, Murat Sezer ve Yasemin Toptaş adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.elif.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Resulullah'ın tarihi hicreti.
Muhterem dinleyiciler, bugün Hicri Kameri takvim ile 1 Rebiülevvel İslam Peygamberinin Mekke'den Medeniye tarih hicreti ve Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kendi canını feda ederek Resulullah'ın yatağında yattığı gece olan Leyletul Mevid olayının yıldırımıdır.
Bu münasebetle sizleri hazırladığımız özel programımıza dinlemeye davet ediyoruz.
Mekke'de çıkarları tehlikeye düşen zerbe sahibi kesim için İslam'ın zuhur etmesi kesinlikle kabul edilemez. Onlar çeşitli yöntemlerle İslam karşısında direnerek yaktığı ışığın alevini sürdürmek için büyük çaba harcadılar ve Müslümanlara büyük ve dayanılmaz baskılar uyguladılar. Bu konu Resulullah'ı zulme maruz kalan Müslümanların durumu için bir şeyler düşünmeye yönlendirdi. O da hicretten başka bir şey değildi.
Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hac döneminde daha sonraları Medine-tün Nebi olarak adlandırılan Yesrib halkından bazıları ile tanışarak sohbet etti. Yesrib halkı Resulullah'ın sözlerini dinleyince Müslüman oldular. Her geçen gün Yesrib'deki Müslümanların sayısı arttı ve gruplar halinde Resulullah'a biat ettiler.
Yesrib'deki Müslümanların sayısı Hicret'in 13. yılında 73'e yükseldi. Onlar Akabe anlaşması ile Hazreti Muhammed sahabesi ve ailesini tıpkı kendi aileleri gibi desteklemeye söz verdiler. Bu anlaşma Müslümanların daha sonra Mekke'den Yesrib'e göç etmelerine sebep oldu. Mekke Müslümanları Resulullah'ın emriyle Kureyş müşriklerinden gizlice tek tek veya gruplar halinde Yesrib'e gitmeye başladılar. Öyle ki bir süre sonra Mekke'de Resulullah ve çok az sayıda sahabesi birkaç kadın ve yaşlı erkekten başkası kalmadı.
Bu arada Yesrib kenti giderek Resulullah ve sahabesi için bir üs ve sığınak haline gelmişti. Ve bu konu Kureyş müşriklerini daha da öfkelendiriyordu. Bu yüzden yaşları 40'ın altında olmayan Kureyş büyüklerinden 40 kişi Darun Nedve adında bir yerde toplandılar. Hepsi de Yesrib halkının Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin biatlerinden öfkeliydiler.
Günün birinde Resul-i Ekrem'in Yesrib'e göçecek olursa kendileri için asıl tehlikenin ve tehdidin o zaman başlayacağını söyleyen Ebu Cehil herkesten önce söze başladı ve Hazreti Muhammed'i öldürmek için birinin seçilmesini istedi. Başka biri Resulullah'ın tutuklanarak hayatı boyunca hapiste tutulmasını önerdi. Bir diğeri ise Resulullah'ın sürgün edilmesini istedi. Fakat önerilerin hiçbiri kabul edilmedi. Ta ki oradaki yaşlı bir adam, eğer her kabileden seçilecek olan bir kişiden oluşturulacak olan bir grup Resulullah'ı öldürecek olursa, Haşimoğullarının hiç kimseye kan davası aşamayacağı, Haşimoğullarının da diyet almakla yetineceklerini önerdi. Bu öneri oradaki herkes tarafından kabul edildi. Böylece katil grup oluşturuldu ve planın gerçekleşmesi için Rebiülevvel aynen ilk gecesi belirlendi.
Rebiülevvel ayının ilk gecesi gelip çattı. Mekke ve Resulullah'ın evinin çevresi gecenin karanlığına boğuldu. Muhammed'in evini kuşatan 40 kişi kapının aralığından içeriye bakıyor, yatakta birinin uyuduğunu görerek uyuyan kişiyi gözetliyorlardı. Sabaha yakın hepsi ellerinde kılıçlarla eve saldırdılar. Yatağın çevresinde kılıçlarla saldırmaya hazırlanırken, yatakta Hazreti Ali aleyhisselamın olduğunu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çoktan Mekke'den ayrılarak hicret ettiğini fark ettiler.
Müşriklerin bu çirkin ve sinsi planına karşılık Yüce Allah onlar için bir plan hazırlamıştı. Nitekim Enfal suresinin 30. ayetinde Resulullah'a hitaben şöyle deniliyor. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek ve öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzakta kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Hazreti Ali aleyhisselam büyük bir fedakarlık örneği gösterip kendi canını tehlikeye düşürmekle Resulullah'ın yatağına yatarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerin gözlerinden uzak ve rahatça Mekke'den çıkmasını sağladı. Tarihte bu gece Leyletul Mebit olarak biliniyor.
Allah'ın Resulü gecenin ilk saatlerinde evinden çıkıp Medine yolunun aksi istikametine güneye doğru yola koyuldu. Bunun nedeni kendisinin Yesrib'e gittiğini sanan müşrikleri oyalamak, bir müddet geçtikten sonra uygun bir zamanda yola koyulmaktı. Diğer taraftan saatler sonra peygamberin gittiğini öğrenen müşrikler her yönde kendisini aramaya koyuldular. Bu yönde arama yaparken Resulullah'ın saklandığı mağaraya o kadar yaklaştılar ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların seslerini duyuyordu.
Allah Tevbe suresinin 40. ayetinde o kritik anlarda peygamberi yaptığı yardımları şöyle dile getiriyor. Siz ona yardım etmezseniz de inkarcılar onu yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmiştir. O ikisi mağaradayken arkadaşına üzülme, Allah bizimledir dediğinde Allah yüreğine huzur verdi ve onu sizin görmediğiniz ordularla, birliklerle desteklerdi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı, çünkü Allah'ın sözü yücedir ve Allah azizdir, hekimdir.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Yesrib'e yerleşmesiyle kentin adı Medine-tün Nebi olarak değişti. Resulullah'ın Yesrib kentine varma haberi tıpkı hoş bir haber meltemi gibi tüm kentte yayıldı ve tüm müminlere saadet ve güzel duygulara armağan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret yolunda 12 Rebiülevvel gününde Medine yakınında Kuba köyüne vardı. Resul-i Ekrem Kuba'da kaldığı 4 günlük konaklama sırasında bir mescit inşa etti.
Bazı kitaplar Resulullah'ın Kuba köyüne tarihi gidiş anlarını şöyle anlatıyor. Resulullah ve beraberindeki sahabe Kuba köyüne yaklaştıkları zaman herkesten önce Yahudi bir adam kalesinin üstünden beyazlar giymiş olan Resulullah ve beraberindekileri görmüştür. Müslümanların Resulullah'ı ve beraberindekileri beklediğini gören Yahudi, gördüğü yolcuların Müslümanların bekledikleri olduğundan emin olunca yüksek sesle "Beklediğiniz geldi," dedi.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberinin Kuba'ya giriş haberi bir bedevi Arap aracılığıyla bütün kabilelere duyuruldu. Böylece Ensar'dan 500 kişi savaş elbiselerini giyerek peygamberi karşılamaya gitti. Tabi aralarında bazı kadınlar da zılgıt çekerek "Nebi geldi, Resulullah geldi" diye o hazreti karşıladılar. Böylece Resulullah Kuba'da kaldığı sürece Yesrib halkı ziyaretine gelip gidiyorlardı.
Resulullah Efendimiz devesiyle Yesrib kentine girişinde halk o hazreti çevreledi. Medine büyükleri ve Beni Salim, Beni Beyaze, Beni Hazreç ve Beni Necar gibi önderleri Resulullah'ı karşılamaya geldi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onların evinde konaklamalarını istediler. Fakat Resul-i Ekrem kimseyi kırmamak için başka bir çözüm yolu buldu ve şöyle buyurdu. Bu devenin önünü açın. O verilen emir üzerine hareket ediyor. Bırakın gitsin.
Resulullah'ın devesi Medine'nin mahallelerini geride bıraktı. Ta ki kentin en yoksul bölgesine ulaştı ve Medine halkının en yoksul olanı Ebu Eyyub Ensar'ın evinin yakınında yere oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deveden inince halk yine o hazretin çevresinde toplandı. Herkes büyük bir ısrarla o hazreti büyük bir gurur ve sevinçle kendi evine davet ederken, Ebu Eyyub Ensari'nin annesi Resulullah'ın yolculuk eşyalarını evine taşıdı. Hala halkın adeta kuşatmasında olan Resulullah eşyalarına ne olduğunu sorunca Ebu Eyyub annesinin eşyaları kendi evine taşıdığını söylediler. Böylece Resul-i Ekrem de şöyle buyurdu. İnsan sefer eşyaları ile birlikte olacaktır. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub'un evine yerleşti ve camisi inşa edilene kadar orada kaldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuda şöyle diyor.
Peygamber de bir misafir olarak Ebu Eyyub Ensar'ın evine girdi ve zenginler ve nüfus sahibi olan kabile reisleri ve benzerlerini bir kenara itti. Yani kendi sosyal konumunu belirledi. Bu kişinin para, kabile, haysiyeti ve falan kabile reisliğinin şerefi, akraba ve ahbaba bağlı yüzsüz insanlar ve sahtekar ve benzerlerine bağlı olmadı ve olmayacağını gösterdi. Resulullah hemen ilk saatten ve ilk andan itibaren sosyal etkileşim ve ilişkilerde hangi taraf ve toplumun hangi kurbanın tarafında olduğunu, varlığının kimler için yararlı olacağını gösterdi. Herkes Resulullah ve taliminden yararlanıyordu. Fakat daha mahrum olan ise doğal olarak daha fazla hakka sahipti. Ebu Eyyub Ensari'nin evi önünde bir arsa vardı. Kimin olduğunu sordular. İki yetim çocuğa ait olduğunu söylediler. Kesesinden para çıkarttı ve o arsayı satın aldı. Ardından bu arsada cami inşa ederiz dedi. Yani siyasi, ibadi, sosyal ve hükümet merkezi, yani halkın toplandığı bir merkez. Cami arsasını kimseden istemedi ve bağış yapılmasını istemedi. Onu kendi parasıyla aldı. Cami yapılması kararlaştırılırken Resulullah bizzat ilk kişi olarak eline kürek alıp caminin temelini kazmaya başladı. Protokol olarak değil, gerçek bir iş olarak başladı ve ter döktü. Öyle çalışırdı ki yanında oturanlardan bazıları biz oturalım da peygamber böyle mi çalışsın? Öyleyse biz de gider çalışırız diyorlardı ve böylece cami kısa bir süre içinde inşa edildi. Peygamber bu muktedir ve yüce lider kendisi için özel bir hak tanımadığını gösterdi. Eğer bir iş yapılacaksa o da ortak olması gerekir.
Resulullah tüm insan toplumlarına egemen olan zalim çevrelerle mücadele için Medine'ye hicret etti ve İslami düzenin temellerini atarak tüm tarihi dönemleri için bir örnek oluşturdu. Resulullah'ın hicreti, İslam'ın bekası ve küreselleşmesine sebep oldu. Hali hazırda da hicret etmek, İslami ahkamı uygulamanın imkansız olduğu bölgelerde ve mekanlarda bir çözüm yolu olabilir.
Hicretin en önemli sonucu, orada Allah'a kulluk ederek görevlerine yerine getirebilecek bir mekana ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim, kafirler safında kalarak zillete boyun eğenleri azarlamıştır. Fakat Allah için hicret edenlere daha iyi bir yaşam vaat ediyor. Nitekim Nisa suresinin 100. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda yakalarsa artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tarihi hicreti yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarınızı www.parsuday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejim ordusunda terör mangaları.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim ordusunda terör mangaları isimli yeni dizi sohbetimizin 3. bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Siyonist rejimin en büyük ve en masraflı casusluk ve istihbarat servislerinden birini ele alacağız.
Zora ve işgale dayalı kurulmuş ve oluşturulmuş Siyonist rejim İsrail, bu gayrimeşru yapıyı sürdürmek için geniş askeri ve güvenlik teşkilatları örgütlemiştir. Dolayısıyla donanımlı bir askeri yapının oluşturulması bu rejimin karar vericilerinin önceliklerinin başında yer almış ve Siyonistler Amerika ve Avrupalı müttefiklerinin desteğini de alarak diğer sektörlere göre daha fazla önem vermişlerdir. Olağan askeri işlevler yerine ağırlıklı olarak terörist nitelikte olan bu askeri yapının oluşturulması Siyonistler için hayati bir önem taşıyor. Bir önceki bölümde Siyonist rejimin bazı askeri birlik ve bölümlerin oluşumundaki hedeflerinden bahsetmiştik ve Siyonistlerin işgallerini perçinlemek için askeri ve çeşitli casus, terörist, suikastçı birimleri kullandıklarını söylemiştik. Bu programda bu rejimin siyasi ve güvenlik yapısında önemli rol oynayan bir başka İsrail askeri birliği incelenmektedir.
İsrail Askeri İstihbaratı, bilinen kısaltması AMAN, Siyonist rejim İsrail savunmasının merkezi ve her alanı kapsayan askeri istihbarat organıdır. Bu birim 1950 yılında kurulmuş olup yapısal olarak Siyonist Ordu Genelkurmay Başkanlığı'na bağlıdır ve doğrudan Genelkurmay Başkanı'nın gözetiminde yönetilir ve talimatları da Bakanlar Kurulu'ndan alır. Siyonist rejimin askeri kanunlarına göre bu rejimin en büyük ve en pahalı istihbarat ve casusluk servislerinden biri olarak kabul edilen AMAN servisi bu rejimin kabinesine stratejik değerlendirmeler ve raporlar sunmakla da görevlidir. Bu değerlendirmelere dayanarak İsrail kabinesinin özellikle bölgedeki direniş gruplarıyla çatışma alanında genel politikaları formüle edilmektedir.
AMAN'ın kurulmasından önce terör örgütü Hagana ve özellikle onun Şai adlı istihbarat servisi Hagana terör milis grubunun faaliyetleri için bilgi toplama ve ayrıca bu bilgileri Siyonist liderlere ulaştırma işini yapıyordu. Ayrıca siyasi mücadele ve Filistin ve Arap ülkelerinde yaşayan Araplarla savaşlar da bu organlarca yönetilirdi. Aslında Şah'ın özel görevi Filistin'in siyasi ve askeri savaşçılar ve mücadelecileri hakkında bilgi toplamak ve onları terör operasyonları yürütmek için Hagana'nın askeri şubesini tanıtmaktı. 1950'den itibaren AMAN istihbaratının kurulması ile bu görev Siyonist rejimin bu casusluk örgütüne devredildi. AMAN servisi ayrıca Siyonist rejime veya onun işgal altındaki Filistin dışındaki askeri ve siyasi işgallerine karşı savaş veya askeri harekat olasılığı hakkında acil uyarılar göndermekten de sorumludur. Hermon Dağı'ndaki bazı casusluk tesisleri de dahil olmak üzere bazı elektronik bilgi toplama ve izleme tesisleri Golan Tepelerinde bulunuyor ve bu birimin kontrolünde.
AMAN servisinde meydana gelen hızlı gelişmenin ardından Siyonist rejimin giderek artan saldırgan ve terörist hedeflerini ilerletmeye yardımcı olmak için çeşitli iç departmanlar ve birimler de eklenmiştir. AMAN servisi istihbarat dairesi, Dış Haberleşme Dairesi, İstihbarat ve Savaş Kontrol Dairesi, Kara İstihbarat Dairesi, Deniz İstihbarat Dairesi, Hava İstihbarat Dairesi ve Medya Dairesi gibi dairelerden oluşmaktadır. AMAN servisi bünyesinde ayrıca Hava Kuvvetlerine bağlı LAMDAN Casusluk Birimi, Deniz Kuvvetlerine bağlı MADAN İstihbarat ve Casusluk Birimi, Özel Psikolojik Harp Birimi, Askeri Sansür Birimi, 8200 Birimi, 9990 Birimi, V504 Özel Birimi, Siber Birim, Harita Uzmanı Birimi, Özel Bilgi Tahmin Birimi, Bilgi ve İnsan Güvenliği Birimi, Bilimsel Araştırma Birimi ve Bilgi Güvenliği Birimini de kapsamaktadır.
Siyonist rejimin askeri istihbarat şubesi üyeleri kurşun atmak, patlayıcı hazırlamak, navigasyon takip, takipten kaçmak, fotoğrafçılık, şifreli mesajlar göndermek ve Arap örf ve adetleriyle dini ve kültürel meseleleri öğrenmek gibi birçok alanda uzmanlaşmış isimlerdir. Arap ülkeleri konusunda da özellikle yoğun eğitim almışlardır. Ancak tüm bunlarla birlikte Siyonist rejimin bu terör istihbarat örgütünün tarihinde birçok başarısızlığı vardır. Amanın en büyük başarısızlıklarından biri 1950'lerde Mısır'da meydana gelen olayın Siyonist rejimin o zamanki savunma bakanının istifa etmesine neden olmasıdır. Bu bağlamda Aman servisinin 1954'te Susana adlı bir operasyonda bir grup Mısırlı Yahudi'yi istihdam ederek sivil bölgelerdeki sivillere saldırmayı amaçladıydı.
Tahran Radyosu.
Amerika ve İngiltere'nin Mısır'daki sinemaları, kütüphaneleri ve eğitim merkezleri gibi alanlar bombalanacak ve kundaklanacak ve bu saldırılardan Müslüman kardeşlerin sorumlu tutulması planlanacaktı. Amaç Amerika ile Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasser arasındaki iyi ilişkileri bozmaktı. Bu dönemde Mısır milliyetçiliğini aktif olarak destekleyen Amerika Birleşik Devletleri, Mısır hükümetinin dini örgütler karşısında güçsüz olması algısı yaratılmak isteniyordu. Öte yandan Mısır'da şiddet ve istikrarsızlık ortamının yaratılması, İngiliz hükümetinin Mısır'ın Süveyş kanalındaki işgalci güçlerinin varlığını sürdürmesi için de iyi bir seçenekti. Ancak Mısır bu operasyonun ana tasarımcılarını keşfetmeyi başardı ve bu, Siyonist rejimin müdahalesini etkisiz hale getirdi. Bu rejime skandal bir başarısızlık böylece iade edildi ki, bu olaydan iki hafta sonra Aman'ın dönemin müdürü Benjamin Gibley istifa etti. Ayrıca Şubat 1955'te bu rejimin o zamanki savunma bakanı Pinhas Lavon'un adı yani Lavon olayı ile ünlendi.
Siyonist rejimin dünyada büyük bir skandalı ve yüz karası olan Susana sabotaj operasyonu ve Lavon olayı bu rejim hükümetinin düşmesine ve Moshe Sharet adlı başbakanlarının görevden alınmasına kadar devam etti. Onun dışında bu operasyonda Siyonist rejim İsrail, İngiltere ve Amerika ile onarılması yıllar süren ilişkilerinde önemli bir itibar ve imaj kaybına uğradı. Ayrıca bu olaydan sonra Siyonist rejimde hükümetinin nüfuzunu etkileyen önemli bir siyasi çalkantı görüyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen 30 Mart 2005'te İsrail bu operasyonun hayatta kalan casuslarını ve bu rejimin başkanını alenen onurlandırdı. Moshe Katsav, hükümet adına gösterdikleri çabalardan dolayı her birine birer takdir belgesi verildi ve bu rezalet örtbas edilmeye çalışıldı.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim ordusunda terör mangaları isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wds.irib.ir üzerinden bizlere gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün açıklamalarına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, Belçika hükümeti terörle mücadele iddiasıyla münafık terör örgütü liderini nasıl tribün veriyor diye sordu. Bilim, teknoloji ve bilgi ekonomisinden sorumlu İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran'daki bilgi temelli şirketlerin 400 bin yüksek kaliteli iş fırsatı oluşturduğunu duyurdu. İran'ın Bağdat Büyükelçisi, İran-Irak demiryolu bağlantısının ziyaretçileri taşınması için olduğunu belirtti. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı, Libya'daki sel mağdurlarına yardım amacıyla 40 ton insani yardım malzemesinin gönderildiğini duyurdu. İran'ın batısında terör örgütü imha edildi. İran milli takımının 3 güreşçisi, Dünya Şampiyonası serbest güreş müsabakalarında finale yükseldi. Türkiye Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO üyeliği konusundaki açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin temel dinamiği olan nüfus gücü ciddi hasar alıyor. İzmir'de orman yangına müdahale eden helikopter düştü ve Tunus, Avrupa Parlamentosu heyetinin topraklarına girmesini engelledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।